Ayrım 42.
Ne kadar budala da olsa kıyaslanamaz. Onun için 13 milyon ölünün ve bunun iki katı sakatın lafı mı olur? Ah Paulus, keşke sağ olarak kalsaydın. Sen sağ iken tanınmış bir düşmandın. Ve her iyi Hristiyan senin eline düşmemek için saklanıyordu. Ama Paulus hem de reklamını yapmaktan hoşlandığın gibi kendisine havarilerle bir tutan Paulus olarak sen vicdanının hiç titremeden saf insanlara, beylere, ağalara boyun eğmelerini emrettin. Efeslilerde diyorsun ki ey kullar, korkarak ve titreyerek canla başla efendilerinize itaat edin. Saf bir kalple İsa'ya itaat ediyorsunuz gibi. Paulus, önceleri Hristiyanların can düşmanı olan ama sonradan Şam'a giderken gördüğü bir rüya üzerine Hristiyanlığı seçen Aziz Paulus. Hristiyanlığın yayılmasında büyük rol oynamıştır. Yazıları, mektupları yeni İncil'e alınmıştır. Nero'nun bir odalığını Hristiyan yapınca, milattan sonra 66 yılında kellesi vuruldu. Titus'a mektubunda, kulları kendi efendilerine boyun eğmeye, onları hoşnut etmeye, onlara karşı gelmemeye, çalmadan tam bir sadakat göstermeye teşvik et. Ta ki her şeyde kurtarıcımız Allah'ın elçisini süslesinler. Ve ağların her ahlaksızlığını, zulmünü, sadistliğini hoş göstermek için bir de Romalılara mektubunda diyorsun ki, herkes üzerinde olan hükümete boyun eğsin. Çünkü Allah tarafından olmayan hükümet yoktur. Ve olanlar da Allah'ın izniyle kurulmuştur onun için. Hükümete karşı koyan Allah'a karşı koyuyor demektir. Çünkü başkan iyi iş yapmak için Allah'ın hizmetçisidir. Ama kötülük yaparsam, yani seni kul eden ve eşek gibi çalıştıran olana karşı koyarsam, kork, çünkü o boş yere kılıç taşımıyor. Allah'ın hizmetçisi olduğundan kötülük yapandan intikam alıcıdır. Yani senin özgürlüğün, değerin, insanlığın kötüdür. Bunun için yalnız gazaptan ötürü değil, vicdanından ötürü de boyun eğmen gerekir. Sen ustabaşısın ve sana inandılar. Kralların ve zalimlerin de istediği buydu zaten. Senin sözlerine sarılarak yüzyıllar boyunca Allah'ın lütfuyla kral olduklarını iddia ederek zulüm ettiler. Bir tek kişinin bu kadar insanın yüzyıllar boyunca bundan daha büyük kötülük yapması imkansızdır. Alkibiades'in oğlu Iraklis, güneş batarken adaya geldi. Bodrum'da müezzinler minareleri çıkmış uzun ve lastik gibi kıvrak sesleriyle inandıkları hakikati ilan ediyorlardı. Gökyüzünde bulunan ruhlar duysun ve yeryüzündekiler de korkup ilahi ve beşeri otoriteye boyun eğsinler diye. Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Muhammed Resulullah. Hristiyan evlerindeki kadınlar buhurdanlıklarda kömür yakıyor, üzerine günlük atıyor, cinleri kovmak için odaları tütsülüyor, eşikte durup kendi tanrıları içinde buhurdanlık sallıyorlardı. Zavallı insanoğlu, ruhundaki korkuyu daha başka nasıl atsın? Bu dünyada ve öbür dünyada daha iyi bir hayat ümidini başka türlü nasıl yaşatsın? Iraklis adaya varınca babasını ve kardeşlerini öptü. Asfail'i görmeye koştu. Daha öğle yaklaşınca tatlı tatlı ata seslendi, ıslık çaldı. Hayvan kulak kabarttı. Efendisini tanıdı. Hafifçe uzun uzun keşmedi. Ayağıyla yere vurdu. Delikanlı hayvanın boynuna sarıldı. Onu alnından öptü, okşadı. Şefkatle konuştu. Asfail oğlum, seni nasıl izledin mi sen? Rüyalarıma girdin. İkimiz dünyayı fethetmeye gidiyorduk. Biz geçerken insanlar durup hayranlıkla bakıyorlardı. Bazen kötüler peşimize düşünce sen ayaklarını uzatıyor, gökyüzüne yükseliyordun. Ben senin sırtında yükseklerde uçuyordum. Onu tekrar öptü. Yoldaşım, kardeşim benim diye mırıldandı tatlılıkla. Kış ayı alıp onu baştan aşağı taradım. Bir kadife bezle sildi. Elleriyle sıvazlayıp tüylerini yatırdı. Koşumunu takıp demden çıkardı ve bir sıçrayışta üzerine bindi. At uysal uysal kişnedi. Ayağını hafifçe toprağa vurdu. Sevinçliymiş gibi bir hali vardı. Efendisini tekrar bulmuştu. Iraklis'in emrettiği gibi onun yokluğunda hiç kimse ata binmemişti. Onu kendi başına atlığa bırakmışlardı. Ama hiç kimse sırtına binmemişti. Zaten ondan korkuyorlardı. Şimdi ise koşuyordu. Adayı dört döndüler. Iraklis gemi kısarak ''Dur, dur'' dedim dedi. ''Geri dönelim, evimize, ileri.'' Babası, ''Atın nasıl gidiyor?'' diye sordu. ''At değil o. Pek çok insandan daha akıllı. Biliyor musun baba, çok eskiden bir şairine yazmış. onu insan olarak yarattığı için Zeus'a şikayette bulunmuş. Hayatta başarılı olmak için diye yazıyor. Çılgın, dal kavuk, hilekar, vicdansız olmam gerek. Niçin beni eşek yaratmadın? İyi bir eşek olsaydım efendim bana yem ve su verirdi. Ama beni köpek yaratsaydın daha iyi olurdu. Ama ya at olarak yaratsaydın? Bütün iki ve dört bacaklı yaratıklardan daha nazik ve daha akıllı bir hayvan. Asfayın da Yüce Zeus'tan at olarak yaratılmayı istemiş olmalı. Onu ne söylesem hemen öğreniyor. Ben hissediyorum, beni memnun etmek istiyor. Ağlar bir güzel yaşıyorlardı. Maşallah. Ve onlar yaratıklarıyla beslenen kulları da bunun için Tanrı'ya şükrediyorlardı. Gençler askeri olarak pek çoğunuz cephesinde savaşmıştı. Başlangıçta kendinin kıskandığı Enver, Rus 3. ordusunu yenmiş ve topraklarına girmişti. Millet Emir'le bayram yapıyor, başını sallıyordu. Birkaç ay sonra Ruslar Erzurum'a girdiler. Gencecik insanlar doğranıyor, esir ediliyordu. Ama burası savaş alanından uzaktı ve araba dolusu gençler geliyordu. Çocukları savaşa gidenler onları korusun, sağ salim geri dönsünler diye zavallı zavallı Allah'a ve Muhammed'e yalvarıyorlardı. Çünkü fakirin işi zordu. Oğulları olmadan nasıl kararı olacaklardı? Ama insanoğlunun kendini beğenmişliği, gözü dönmüşlüğü ve kötülüğü karşısında Allah ve Muhammed ne yapabilirdi? Tatlı, sakin bir akşamüstüydü. Sessizce ve ses çıkarmadan çıplak ayaklarıyla geçip gidiyordu. Güneş bütün gün çalışıp vazifesini yapmıştı ve şimdi pardos etmiş dinlenmeye gidiyordu. Tek bir esinti yok, yaprak oynamıyor. Sadece kuşlar dallara tünemiş, her biri kendi tabiatına uygun sanatıyla şarkı söylüyordu. Bazen yerlerinden fırlayıp sinekleri kapıyor, sonra yine yerlerine dönüyorlar ve kaygısızca şarkılarına devam ediyorlardı. Evlerinin önünde deniz sütlüme uzanıp gidiyordu. İçinde çeşit çeşit renkler oynaşıyordu. Az sonra çelik rengini alacaktı. İşçiler işlerini bırakmıştı. O fakir akşam yemeği için evlerine gitmeden önce kahvenin yolunu tutuyorlardı. Vücutlarının kasları gevşesin diye bir rakı, bir kahve, bir mergin içmek için. Ruhu dinlensin için. Türkler az konuşan, alçak sesle konuşan insanlardır. Melankolik bir halde oturur, sardıkları sigarayı da mergilerini içerek yavaş yavaş tesbih çekerler. Hanımlar aceleci, sinirli insanlardır. Yüksek sesle konuşurlar, gürültüyle gülerler. Sesleri ortalığı kaplar. Bazen kurnazca, bazen kabaca birbirlerini kızdırır, kahkahayla gülerler. İşte o sırada ağoğlu Iraklis Asfay'ın sırtında çıka geldi. Akşamınız hayırlı olsun diye seslendi. Rumlar ve Türkler hep bir ağızdan, hoş geldin efendi diyerek ayağa kalktılar. Masanıza buyurun, sana bir kahve, bir rakı ikram edelim. Ben ikram ediyorum, rakı getirin dedi. Ve atının aşağı kaydı. Onlara doğru yürüdü. Ona yer gösterdiler, oturdu. İşçiler etrafını sardılar. Grubun şakacısı, ''Efendi kul'' dedi, ''Biliyor musun ve bize söyler misin, Allah niçin önce erkeği sonra kadını yarattı?'' ''Benim karım öyle demiyor.'' Diyor ki, ''Allah önce denemek için erkeği yarattı. Baktı ki yırtıcı biri onu böyle kusurlu bıraktı. Sonra işine yarayınca kusursuz olarak kadını yarattı. Sen efendi, üniversitede okuyorsun, buna ne diyorsun?'' Karılarınız onlara söylediğimiz her şeye katılıyorlar mı? Hepsi gülerek, "Vaa asla!" dediler. Şakacı, "Ara sıra sesleri çıkmasa da yine dedikleri oluyor," dedi. Iraklis gülerek, "İşte onun için kadını sonra yarattı," dedi. Önce onu yaratsaydı Tanrı'nın işini bitirmesine engel olurdu. Türkler ve Yunanlar gülüştüler. Asfail yakınında kıpırdamadan duruyor, Iraklis'e bakıyordu. Bazen birden burnundan soluyor, ayağını toprağa vuruyordu. Kahkahaları ağlıyor, kulakları ağlatıyor, iyi huylulukla düşünüyordu. Yaşlı, beyaz sakallı bir Türk, saygıdan tesbihini çekmeyi keserek, ''Efendi'' dedi, ''Bizim buralardan senin bu at gibisi geçmedi.'' Turan, Feyzoğlu Paşa ile oğlu İbrahim'in damlarından bile böyle bir at geçmedi. Tüm nazar değmesin. Türkçe ve Yunanca'da ortak yüzlerce dilinden biri. Futuna Mifaskatye. Biliyorum Yılmaz amca, babam da bana aynısını söyledi. Sadece güzel ve kuvvetli değil, hızlı ve akıllı oluşu insanı şaşırtıyor. Ne dersen hemen kapıyor. Hepsi birden atı elmeye başladılar. Yılmaz, bu atı ilk defa gördüğümde baktım dedi. Öyle tefrik, tefrik seçme, seçkin, Osmanlıca. bağırır, güçlü ve vahşi, üzerine sinek bile kondurmuyor. Acaba bu atı en önce kim binmeyi başaracak diye düşündüm. Ve seni görünce efendim titredim. Yanında bizim efendi, kendisi koltukta diye düşündüm. Ama sen bir kartal gibi onun sırtına atladın. Hayvan biraz şaşırdı, ok gibi atıldı, gözlerinden kıvılcımlar çıkararak havaya kalktı. Vahşi bir şekilde kişneyerek seni aşağı atmaya çalıştı. Ama sen onu denize sürdün. Denizde öyle çalım atmayacağını biliyordum. Beni aşağı atmadı ama karada bir türlü uslanmıyordu. Azgın yarın bir at şimşek gibi. Bizim bu taraflarda onu geçecek at yok. Kumda olsun, toprak yolda olsun koşarken yanlarından kıvılcımlar çıkar. Kimse bir şey söylemedi. Sonra ihtiyar Yılmaz konuştu. Efendi, tıpkı dediğim gibi, onu başkası geçemez. Ama müsaadenle, kumda ve topraktan yanları kıvılcım çıkaran bir at var mı dünyada bilmem. Yalnız taşlık yerde ve malta taşı döşenmiş kaldırımlarda kıvılcım çıkar. Benimki kumda ve toprakta da çıkarıyor. Sen öyle de, ama yine de buna imkan yok diyorum, olmaz. İraklis kalın tepesine çıkmakta olduğunu hissetti. İnatla, sana söylüyorum benimki çıkarıyor dedi. Asfail baş melek demek, kuvvetli kanatları var. Atım da asfail gibi koşuyor. Kumda bile yanlarıyla kıvılcım çıkarıyor. Artık hiç kimse ağzını açmadı. İnanmıyor musunuz? Size göstereyim. Ayağı fırladı. Ata yaklaştı, boynunu koşadı. Asfail dedi ona tatlılıkta. Kumda koşarken yanlarından kıvılcım çıktığını inanmıyorlar. Bunu ancak senin yapabilirsin. Onlara gösterelim. Herkes ayağa kalkıp baktı. Kimileri başlangıçta kıvılcım çıkmaz düşüncesiyle uzağa çekildiler. Kimileri öteye, kimileri beriye çekildi. İraklis dişlerini sıkıp atın sırtına bindi. Gemi çekti. Atın karnını mamusladı. Kamçıyı başının üzerinde çevirip şaklattı. Kızgınlıktan hayvanın yüzü değişmişti. Kişneyerek dört molas ilerledi. Karanlıkta pek seçilmiyordu ama at nallarının yankısı duyuluyordu. Geri dönüklerinde lüks lambasının ışığında atın verisinin yavaş yavaş titrediği ve taldan parıldadığı görülüyordu. İraklis, ne oldu diye bağırdı, kıvılcım çıkardık mı? Hiç kimse sesini çıkarmadı. Attan ünlü tekrar sordu. İhtiyar Yılmaz, İraklı efendi, dünya ahiret kardeşimsin. Setutondon kozmikes donaso ise aktör söz mü? Ve seni sevindirmek isterdim ama öyle bir şey görmedim. Ya siz diye sordu ötekilere. Onlar da görmemişlerdi. Hemen atına döndü. Onun boynuna sarıldı, onu öptü. Ah Asfail dedi acıklı bir sesle. Beni utandırdın. Ve belinden tabancasını çekip havlunun kulağına dayadı. Ötekiler sakın diye bağırdılar. Sakın. Ve daha başka bir şey söyleme yerine kalmadı, silah sesi duyuldu. At titredi, sinirleri gevşedi, diz çöktü. Sonra yana yatıp yere yığıldı. Biraz çırpındı, nefes almaya çalıştı. Ama ağzından oluk gibi kan geliyordu. Bacakları titreyip duruyordu. Oradakiler şaşkın ve ürkmüş bir halde ileri atıldılar. İraklis kaçıp ortadan yok oldu. İhtiyar Yılmaz'ın ağlaması duyuldu. Aman aman yazık oldu ata, yazık oldu bu tevfik ve cevahir ata. Ve ben eşşu ola eşek, kaydırız yoz kaydırı. Neden öyle söyledim? Allah Allah affet sihara. Ve Yılmaz'ın hıçkırıkları arttı. En katı yürekli işçilerden bazıları bile ağlamaya başladı. Gözyaşları kocaman bıyıklarına süzüldü. Aman neden bire neden? Gecenin geç saatlerinde uykudayken Alkiviadis'e baş kahyesi Nikolis verenle oturmuş, sessiz sessiz mastika ve sigara içiyorlardı. İraklis göründü. Elbiseleri kir içindeydi. Sessizce onların yanına oturdu. Babası neden yaptın bunu diye sordu. Oğlu kıskın, beni kışkırttılar dedi, yarın gidiyorum. Ve yatmak üzere ağırlığına kadar başka söz etmediler. O altı yaz mevsimi de geçti, kara kış da geçti. Misk kokulu bahar girdi. Ve birden 1915 yılının 24 Mayıs'ında İtalya, Alman ve Avusturyalılarla yapmış olduğu anlaşmayı bozdu. İngiliz ve Fransızlarla görüşüp anlaşarak onların safına geçti. İngilizler Afrika'da onlara büyük bir sorun yayılmışlardır. İşte o zaman 12 ada halkının Anadolu'ya ayak basmasını ve orada kalmasını yasaklayan ferman çıktı. İtalyanlar da zaten buna izin vermiyorlardı. Gittin mermerden yapılmış konaklar, çiftlikler, toprağın mahsulleri, hayvanlar, gitti kadın erkek kullar, ortakçılar ve hizmetkarlar. Arkimedes o paşalara layık adasına, Aristo Nikolas bağlarına, topraklarına, ekli mutlu havalarına, otlattıkları kışlalarını kaybettiler. Bütün 12 ada halkı adalarına toplandılar ve süngercilik durmuş olduğu için fakirlik ve açlık başladı. Halk ve ileri gelenler neredeyse bir vücut oldular. Eskiden beri var olan kaçakçılık şimdi daha da dallandı, budaklandı. Kalinos'un cesur ve gözü pek denizcileri silahlandılar. Gezirce Anadolu kıyılarına çıkıyor, inek ve manda gibi hayvanları ve ihtiyaçları olan başka şeyleri kaçırıyorlardı. Şafak sökmeden Piserinos adacığına çıkıyor, bu hayvanları otlar sığı veriyorlar, kol geziyorlar. Sonra akşam olunca tekrar deniz açılıyor ve bu hayvanları Piriona'ya götürmek üzere Haliburnu'na çıkarıyorlardı. Dağdan dağa seslenerek onları şehre indiriyorlardı. İtalyanların bundan pekala haberi vardı. Öyle ya, aksi halde bu kadar hayvanı nereden buluyorlardı? Ama haberleri yokmuş gibi davranıyorlardı. Ne de olsa bundan onlar duyuyordu. Evin Kalimius'tan gelmiş bir gemi görünce kaptanın kabul ettiği kadarıyla onlara yiyecek yolluyordu. Tabii kaptanı da görüyordu ve onlara yazıyordu. Sevgili kardeşlerim, içim parçalanıyor. Ama sabredin, cesaret. Bu savaş nasıl olsa bitecek.
Ayrım sonu.